Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 8. ayrım, 5. bölüm. Yüzüm ellerinde yok. Korku ne zaman öfkeli karıncalar gibi teninin altında kıpır kıpır gezinmeye başlasa, bu basit ve en önemli bilgiyi tekrarlıyordu. Yüzü yoktu, yani onu asla bulamazlardı. Caddelerde dolaşabilir, taksiye binebilir, restoranlarda yemek yiyebilir ve kulüplerde gezinebilirdi. Kimse ondan şüphe etmez ya da parmakla gösterip polis çağırmaya çalışmazdı. Birini öldürmüştü ve hala güvendeydi. En temel anlamda yaşamı hiç değişmemişti ama yine de korkuyordu. Elbette olanlar bir kazaydı. Yoğun coşkunun sebep olduğu gayet anlaşılabilir, talihsiz bir yanlış hesaplamadan ibaretti. Aslına bakılırsa uzaktan geniş resme bakıldığında kendinin olduğu kadar kadının da hatasıydı bunlar. Hatta kendinin olduğundan daha fazla. Baş parmağının tırnağını sertçe kemirerek bunu yinelediğinde arkadaşı iç geçirdi. Kevin, eğer volta atıp aynı şeyleri yineleyip duracaksan başka bir yerde yap. Gerçekten çok sinir bozucu oluyor. 22 yaşında uzun boylu, tıraşlı Kevin Morano, kendini berjer koltuğa atarak özenli manikürlü ellerini koltuğun deri kanadında huzursuzca gezdirmeye başladı. Yüzünde tek bir kırışıklık yoktu. Gözleri mavinin sessiz ve sıradan bir tonunda, saçları orta boyda kahverengiydi. Bakışları sıradan olsa da tatlıydı ama en ufak bir eleştiride dudak sarkıtıp somurtmaya hazır bir ifadesi vardı. Şu anda en eski ve en iyi dostuna bakarken de öyle yapıyordu. Bu konuda ondan biraz sempati ve destek görmeyi hak ettiğine inanıyordu. Gergin olmak için haklı nedenlerim olduğunu düşünüyorum. Sesinde bir alınganlık, sempatik bir muamele için yalvarış vardı. Her şey bir anda kabusa döndü. Saçmalama. Yorumdan ziyade bir emirdi bu. Lucius Dunwood, Kevin'a emretmeye alışıktı. Ona göre işleri idare etmenin tek yolu buydu. İhtiyaç ve isteklerine göre tasarlanıp donatılmış devasa laboratuvarda hesap ve ölçümlerine devam ediyordu. Her zamanki gibi büyük bir özgüvenle çalışıyordu. Çocukken kırmızı bukleleri ve parıl parıl gözleriyle, matematik ve fende inanılmaz yeteneğiyle harika çocuk olarak kabul edilmişti. Teşvik edilmiş, şımartılmış, eğitilmiş ve durmadan övülmüştü. Çocuğun içindeki canavar sabırlı olmayı öğrenmişti. Tıpkı Kevin gibi o da servet ve ayrıcalıklar içinde yetiştirilmişti. İkisi adeta kardeş gibi büyümüşlerdi. Aslında aynı yaratılışa ve aynı amaçlara sahip olduklarından birbirlerini kardeşten daha yakın kabul ediyorlardı. En baştan beri, neredeyse bebekliklerinden beri birbirlerini anlayabilmişlerdi. O küçük, yumuşacık bedenlerin içinde ne saklandığını görebilmişlerdi. Aynı okullara gitmişlerdi. Tüm yaşamları boyunca akademik ve sosyal olarak birbirleriyle rekabet etmişlerdi. Birbirlerini beslemiş, birbirlerinden beslenmişlerdi. Toplumu idare eden basit ve sıradan kuralların ötesinde olduklarını anlayan tek kişi olarak birbirlerini bulmuşlardı. Kevin'in annesi onu doğurmuş, sonra kendi arzularının peşinden koşmak üzere bebeği bakıcıların eline teslim etmişti. Lucius'un annesi ise onu hep yakınında tutmuş, oğlunu tek tutkusu haline getirmişti. Her ikisi de aşırılıklarla boğulmuş, her heves ve kaprislerine boyun eğilmiş, her zaman en iyi olmaya yönlendirilmiş ve hiçbir zaman mükemmelden azıyla yetinmemeleri öğretilmişti. Artık genç erkekler haline gelmişlerdi ve Lucius her istediklerini yapabileceklerini söylemekten giderek büyük bir zevk alıyordu. İkisi de ne çalışıyor ne de yaşamlarını idame ettirmek için bir işe ihtiyaç duyuyordu. Nefret ettikleri bir topluma hizmet edip faydalı olma düşüncesi ikisine de komik geliyordu. Birlikte satın aldıkları evde kendi dünyalarını yaratmış, kendi kurallarını uygulamaya başlamışlardı. En temel kuralsa asla ve asla sıkılmamaktı. Lucius bir monitöre dönerek ekranda akmaya başlayan çeşitli bileşen ve denklemlere baktı. Evet diye düşündü. Evet, doğruydu. Mükemmeldi. Genç adam kendinden memnun bir ifadeyle bara doğru yürüdü. 1940'lardan pırıl pırıl antik bir şişe seçerek içki kadehini hazırladı. "Viski soda," dedi. "Bu seni kendine getirir." Kevin sadece elini sallayarak derin bir iç geçirdi. "Böyle can sıkıcı olma, Kev." "Ah, affedersin. Keyifsizliğimi mazur gör ama daha birini yeni öldürdüm." Lucius gülerek elinde viski kadehiyle yürümeye başladı. "Önemi yok. Eğer olsaydı zaten sana kızardım. Sonuçta doz ve seçim konusunda açık talimatlar vermiştim. İki çözeltiyi birbiriyle karıştırmaman gerekiyordu, Kevin." "Biliyorum." Kevin rahatsız bir tavırla uzandı, kadehi aldı ve kaşlarını çattı. "Kendimi kaybettim işte. Daha önce böyle etkim altında olan bir kadın görmemiştim. Tanrım Lucius, böyle bir şeyin mümkün olabileceğini bile bilmezdim." "Oyunun amacı da bu zaten değil mi?" Lucius gülümseyerek kadehini ona doğru uzattı ve sonra başına dikti. "Kadınlar asla olmalarını istediğimiz gibi olmazlar. Tanrı aşkına annelerimize baksana. Benimki acizin, seninki ise kansızın teki. En azından seninki sana karşı ilgi gösteriyor." "Ne kadar şanslı olduğunu bilemezsin." Lucius kadehini ona doğru salladı. "Eğer azıcık uzak durmasam sürtük bir kolye gibi asılacak. Sevgili babam neden vaktinin çoğunu şehir dışında geçiriyor anlayabiliyorum." Lucius bacaklarını uzatarak gerindi. "Neyse, biz konumuza dönelim. Kadınlar, bizimle ilgilenenlere baksana. Ya sıkıcı entelektüeller ya da beyinsiz para yiyiciler. Biz daha iyisini hak ediyoruz, Kevin. Biz istediğimiz tipte kadınları, istediğimiz kadarını ve tam istediğimiz hallerinde olmalarını hak ediyoruz." "Biliyorum, elbette hak ediyoruz. Ama Lucius, kızın öldüğünü fark ettiğimde..." "Evet, evet." Lucius, karşısındaki berjer koltuğa oturdu ve hevesle öne doğru uzandı. "Hadi, tekrar anlat." "Lucius, o çok seksiydi. Güzel, egzotik, özgüvenli. Hep istediğim tarzda bir kadındı. Ve ellerini üzerimden çekemiyordu. Tanrım, istesem takside, asansörde bile birlikte olurdum onunla. Daha eve girmeden önce bir sürü puan toplamıştım. Daha sonra hesaplarız." Lucius elini sabırsız bir tavırla salladı. "Devam et." "Onu dizginlemek için neredeyse uğraştım. Her şeyin çok çabuk olup bitmesini istemedim. Romantik olmasını istedim. Her ikimiz için de. Minik adımlar, ağır ağır baştan çıkarma ve elbette..." Yüzünde ilk keyif belirtileri gözükmeye başlamıştı. "Kararlaştırılan zaman diliminde mümkün olduğu kadar puan kazanmak için." "Doğal olarak," diye katıldı Lucius ve kadehini ona doğru kaldırdı. "İşe yarıyordu. Yapmak istediğim her şeye izin verdi ve çok keyif alıyordu." "Evet, evet, sonra?" "Yatak odasını hazırlayana kadar ondan beklemesini istedim. Her şey tam planladığım gibiydi. Mükemmeldi. Işıklar, müzik, havadaki koku. Tabii sana tamamen teslim oldu." "Evet." Kevin bir iç geçirdi, sonra derin bir nefes aldı. "Onu yatak odasına taşıdım. Benim için titrerken ağır ağır üzerindekileri çıkardım. Tanrım, arzuyla inleyip duruyordu. Ama sonra birden hareket etmeyi kesti." Lucius kadehini çevirerek buzlarını salladı. "Çok fazla vermişsin ona." "Biliyorum. Daha fazlasını istedim, lanet olsun." Dudakları aşağı sarktı. Sesi huzursuz bir şekilde titremeye başladı. "Öyle altımda droid gibi yatması yeterli gelmemeye başlamıştı. Onun da iyice ateşlenip kontrolden çıkmasını istiyordum. O kadar uğraştıktan sonra bunu hak ediyordum." "Elbette hak ediyordun. Ve ona tavşan verdin. Seyreltmem gerekirdi biliyorum ama çok dikkatliydim. Sadece diline birkaç damla..." "Lucius..." Dudaklarını yaladı. "Kız birden çıldırdı. Nasıl tutkulu ve çığlık çığlığa olduğuna inanamazsın. Bana onu almam için yalvarıyordu. Bana yalvardı Lucius. Hayvanlar gibi çiftleşmeye başladık. Romantizmden erotiğe sonra en ilkele. Hayatımda hiç böyle hissetmemiştim. Boşaldığımda adeta yeniden doğmuş gibiydim." Kevin ürpererek kadehinden bir yudum aldı. "Kendime geldiğimde bitkin bir halde uzanıyordum. Kız da hala altımda yatıyordu. Beni çok mutlu ettiğini bilmesi için onu öpüp okşamaya başladım. Sonra yüzüne baktım. O da bana bakıyordu. Gözleri açık öylece bana doğru bakıyordu. İlk başta tam idrak edemedim ama sonra öldüğünü anladım. Sen doğdun, dedi Lucius ve o öldü. Yaşanabilecek en uç noktada iki tecrübe. Kadehini yudumlayarak düşündü. Düşünsene Kevin, ölümü aynı bizim döllenmemiz gibi, kimyasallar etkisinde yapılan çılgın bir çiftleşme, muhteşem sonuçları olan bir deney, yani kendimizi öyle adlandırırsak tabii. Ki adlandırıyoruz, dedi Kevin gülerek. Bu bir oyun. İlk roundu iyi oynanmış bir oyun. Şimdi sıra bende. Sen neden bahsediyorsun? Kevin koltuktan fırlarken Lucius da ağır ağır kalktı. Ciddi olamazsın, devam edemezsin. Elbette ederim. Neden tüm eğlenceyi kendine istiyorsun ki? Lucius, Tanrı aşkına. Bak, onu balkondan atman çok aptalcaydı. Öylece yatakta bırakıp daireden çıksan, kızı bulmaları çok daha uzun sürerdi. Yanlış strateji uyguladığın için puanını düşürüyorum. Ben aynı hatayı yapmayacağım. Ne demek istiyorsun? Kevin arkadaşının kolunu yakaladı. Ne yapacaksın? Kev, biz bu işte birlikteyiz. Planlama ve uygulayarak hayata geçirmedi. Başladığımızda bunu biraz eğlence, cinsel tecrübelerimizi de genişletecek bir oyun olarak gördük. Puan başı $1. Keyfimizi yerine getirecek gelişi güzel bir rekabet. Kimsenin canı yanmayacaktı. Senin canın yanmadı, dedi Lucius. Başka kimin önemi var ki? Bu bizim oyunumuz. Evet, bu sonuçta karşı çıkılabilecek bir mantık değildi ve Kevin sakinleştiğini hissetmeye başlıyordu. Doğru, hem şimdiki halini bir düşünsene. Lucius kollarını havaya kaldırarak kendi etrafında döndü. Diğer taraftan, dünyadaki en muhteşem döngüyü yarattın. Doğumla ölümün bir döngüsü. Buradaki ironiyi, güzelliği göremiyor musun? Bizim varlık bulmamıza yardımcı olan aynı maddeler başka birinin varlığını sona erdiriyor. Evet, Kevin kendini bu heyecanın içine kaptırmaya başladığını hissediyordu. Evet ama bahisler yükseldi, riskler arttı ve olay çok daha ilginç bir hal aldı artık. Lucius arkadaşına doğru dönerek kolunu tebrik niteliğinde ve erkeklere yakışır bir tavırla sıktı ve ''Kevin dostum, sen bir katilsin.'' dedi. Kevin'in rengi soldu ama Lucius'un gözlerindeki saygı parıltısı karşısında neredeyse saçını ve kılığını düzeltmek istedi. ''Bir kazaydı. Sen bir katilsin. Benim daha azı olmama nasıl izin verirsin? Yani kastettiğin.'' Karnında heyecan kıpırtıları hissetmeye başlamıştı. Bilerek, bilinçli olarak mı? Bana bak Kevin, bana yalan söyleyemeyeceğini biliyorsun. O yüzden bana bak ve heyecanın bir kısmını da kızın ölümünün senin elinden olmasının yaratmadığını söyle. Hatta büyük bir kısmı değil mi? Ben, Kevin kadehini sıkıca tutarak viskisinden kocaman bir yudum aldı. Evet, Tanrım, evet. Aynı tecrübeden mahrum kalmamı ister misin? Lucius elini arkadaşının omzuna atarak onu asansöre doğru götürdü. Sonuçta Kev, bunlar sadece kadın. Kızın adı Grace'ti. Eski moda, tatlı bir isim. New York şehir kütüphanesinde çalışıyordu. Çalışmak, araştırma yapmak ya da sadece edebiyatla haşır neşir olarak vakit geçirmek üzere özel okuma odalarına yerleşen zengin ve imtiyazlı okuyuculara disk ve değerli kitapları ulaştırmakla görevliydi. Grace şiire bayılırdı. 23 yaşındaydı. Utangaç bir tabiata ve zengin bir kalbe sahip güzel ve narin bir sarışındı. Üstelik kendine Dorian diyen ve ona siber alemin güvenli dünyasında kur yapan bir adama aşıktı. Ondan kimseye bahsetmemişti. Kimsenin bilmemesi durumu daha özel, daha romantik hale getiriyordu. İlk randevuları için uzun, üzerinde gökkuşağını hatırlatan iç içe geçmiş pastel renklerin olduğu kloş etekli yeni bir elbise almıştı. Şehir merkezine gitmek için metroya binmek üzere küçük dairesinden çıkarken kendini çok cesur ve çok olgun hissediyordu. Evleneceğini düşündüğü adamla Starview Long'da bir şeyler içmeye gittiğini düşündüğünden içi içine sığmıyordu. Adamın yakışıklı olduğundan emindi, öyle olmak zorundaydı. Zengin olduğunu, çok seyahat ettiğini ve tıpkı onun gibi kitaplara ve şiire bayıldığını biliyordu. Ruh eşiydiler işte. Gergin bile olamayacak kadar mutlu, akşamın nasıl geçeceğinden şüphe duymayacak kadar emindi. Gece yarısından önce ölmüş olacaktı. Kızın ismi Grace'ti ve Lucius'ın ilk seferiydi. Sadece ilk öldüreceği değil, aynı zamanda ilk birlikte olacağı kadındı. Kevin bile şimdiye kadar onun cinsel bir ilişkiyi sonuna kadar götürmeyi başaramadığını bilmiyordu. Bu geceye kadar. O acınası küçük dairedeki dar yatakta bir tanrı gibi olmuştu. Altındaki kadını daha fazlası için bağırtan, ağlatan ve yalvartan bir tanrı. Kadın ona duyduğu aşka dair bir şeyler gevelemiş ve her talebini yerine getirmişti. Lucius ona ne yapıyor olursa olsun, kız cam gibi berrak, ilaçlı gözleriyle onun yüzüne taparcasına bakmaya devam etmişti. Kızın bakire olmasına o kadar şaşırmıştı ki ilk seferinde çok çabuk gelmişti. Ama kız her şeyin harika olduğunu, kendinin yaşamı boyunca onu bekliyormuş gibi hissettiğini söylemişti. Kendini ona sakladığını söylemişti. Kıza duyduğu tiksinti hissi Lucius'ı daha da tahrik ediyordu. Çantasından son ilacı da çıkardı. Cam ve içindeki sıvı parlayacak şekilde mum ışığında tutarak kıza gösterdi. Ona ağzını açmasını söylediğinde kız kurtçuğunu bekleyen küçük bir kuş yavrusu gibi ağzını açtı. İçinde gidip gelirken kızın kalbinin son hızla çarptığını duymaya başladı. Kalbinin patlamasını hissetti ve Kevin'in haklı olduğunu düşündü. Bu gerçekten yeniden doğmak gibiydi. İşi bittikten sonra kızı inceledi. Bedeni birbirine dolanmış çarşaflar ve gül yaprakları arasında taş gibi yatıyordu. Ve Lucius bir şeyi daha anladı. Bunu yapmaya hakkı vardı. Bu kız da onun ihtiyaçlarını görmezden gelen, yatakta performans sergileyemediğinde ona sırtını dönen kızlardan biriydi. Onu reddeden, umursamayan, ona gülen kızlardan biriydi. Yani aslında hiçbir şeydi. Lucius giyindi, ceketinin manşetlerini silkeledi, gömleğini düzeltti. Mumları yanar halde bırakarak ağır ağır dışarı çıktı. Eve gidip Kevin'a olanları anlatmak için sabırsızlanıyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 86. Devamı 9. ayrımda.